Ayrım 3, sayfa 39. Adalet Bakanı anayasayı ihlal ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 26 Kasım 2007 tarihli yazısıyla yapılan talep üzerine özel yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tek hakimi tarafından 27 Kasım 2007 gün ve 6147 sayı ile jandarmanın sadece kendi sorumluluk alanında olmak üzere 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 250. maddesinin 1. fıkrasının A, B, C bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla sınırlı olmak koşuluyla yurt dışı çıkışları dahil olmak üzere Türk Telekom AŞ tarafından işletilen sabit telefon veya mobil NMT, Turkcell, Vodafone ve Avea AŞ tarafından işletilen ve telefon üzerinde yapılan iletişime ait tüm detay bilgilerin arayan, aranan ve cell ID, kullanıcı bilgi ve makine bilgilerinin, GPRS bağlantıları ile GPRS üzerinden internet bağlantılarının, SMS alıp gönderme bilgilerinin, internet üzerinden data transferi ve data hattı üzerinden haberleşme bilgilerinin, fax bilgilerinin, abone bilgileri detay kayıtlarının, isim, adres, kimlik, kimlik fotokopisi, hattın hangi bayiden ve ne zaman alındığı, alınmasına, anılan bilgilere ilişkin detay kayıtlarına ait dataların 26 Kasım 2007 tarihinden itibaren ileriye dönük olarak 3 aylık süre ile canlı yani online olarak alınmasına, kararın gereğinin Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Grup Komutanlığı tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir. Bu karara karşı yapılan itiraz Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 19 Aralık 2007 tarihli ve 6522 sayılı kararıyla reddedildiğinden karar kesinleşmiştir. Kesinleşmiş bu çeşit mahkeme kararları ancak Adalet Bakanlığı'nın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi gereğince kanun yararına bozma yoluna başvurmasıyla kaldırılabilir. Nitekim Adalet Bakanlığı 21 Ocak 2008 gün ve 3672 sayı ile ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu'nun ek 5. maddesi, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun ek 7. maddesinin 10. fıkrası ile, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair usul ve esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı'nın kuruluş, görev ve yetkileri hakkında yönetmeliğe de atıfta bulunarak, temel hak ve hürriyetlerin özüne müdahale imkanı sağlayacak bir şekilde 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzenine, ölçülülük ilkesine ve anayasanın 13. maddesindeki temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına yönelik yasalara aykırı bir şekilde ülke geneline yönelik uygulama yapılabilmesinin yolunun açıldığı. Kanunun amir hükmü gereğince kararın hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenleri içermesi gerekli olduğu halde, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir gerekçesiyle kanun yararına bozma talebinde bulunmuştur. Bu talebi inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 4 Haziran 2008 gün ve 874 Taksim 7160 sayı ile şu tarihi kararı vermiştir. Kararın tam metni için Yargıtay Kararları Dergisi'nin Ağustos 2008 tarihli sayısına bakınız. Anayasanın 22. maddesi gereğince kural olarak herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir ve haberleşmenin gizliliği esastır. Tarafı olduğumuz ve onaylamakla iç hukuk mevzuatına dahil ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'nin 8. maddesinde de herkesin haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğu kurala bağlanmış olup, bu hakka bir kamu otoritesinin müdahalesinin, ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda gerekli olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla olabileceği belirtilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. ve 138. maddeleri ile sınırları belirtilen çerçevede ve sadece kendi sorumluluk alanları ile sınırlı olarak telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması yönünde hakim kararı alabilir veya sonradan hakim onayına sunulmak üzere yazılı emir verebilirler. Amacı ne olursa olsun hiçbir kuruma demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar şüpheli görülerek ülke genelini kapsayacak şekilde yetki verilemez. Bu karara rağmen 1. Jandarmaya yetki veren kararın benzeri Emniyet İstihbarat Örgütü içinde verildiği halde bu kararın da kanun yararına bozulması için talepte bulunmayan, dolayısıyla anayasa ve yasalarımıza aykırı uygulamaların devamını sağlayan, Adalet Bakanı ve onu görevde tutmaya devam eden Başbakan anayasayı ihlal suçunu işlemektedirler. 2. Anayasamızın 38. maddesinin 6. fıkrasında kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez hükmüne yer verilmiştir. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin söz konusu kararında belirtilen ilkelere aykırı şekilde elde edilmiş bulguları esas alarak dava açan, yargılama yapan, tutuklama veya tutukluluk halinin devamına karar veren hakim ve savcılarla kanuna aykırı olduğu Yargıtay'ca belirlenen uygulamalarına devam eden Emniyet İstihbarat Örgütü yetkilileri suç işlemektedirler. Darbe günlükleri suç oluşturur mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Haziran 1935 tarihinde kabul edilen 2771 sayılı Ordu Dahili Hizmet Kanunu'nun 34. maddesinde ordunun vazifesi Türk yurdunu ve teşkilatı esasiye kanunu yani anayasa ile tayin edilmiş olan Türk Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır hükmüne yer verilmiş ve bu yasanın uygulanması amacıyla hazırlanan İç Hizmet Yönetmeliği'nin 85. maddesinde ise ordunun vazifesi Türk yurdu ve cumhuriyetini içe ve dışa karşı lüzumunda silahla korumaktır denilerek Türk ordusuna verilen göreve daha somut bir çerçeve çizilmiştir. Atatürk ölmeden kısa bir süre önce 29 Ekim 1938 günü Ulus gazetesinde yayımlanan ve Başbakan Celal Bayar tarafından okunan orduda son seslenişinde Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifesini her an yapmaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inanç ve itimadımız vardır diyerek Türk ordusuna verdiği görev emrini bir daha tekrarlamıştır. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra oluşturulan kurucu mecliste 4 Ocak 1961'de kabul edilen 2111 sayılı İç Hizmet Kanunu halen yürürlüktedir ve 35. maddesinde şöyle denilmektedir. Silahlı kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Anılan maddenin gerekçesinde bu maddenin tedvininde yani kanunlaştırılmasında 2771 sayılı kanunun 34. maddesi esas alınmış denilerek Atatürk zamanında çıkan önceki yasaya atıfta bulunulmuştur. Söz konusu 35. maddenin hukuki açıklaması da şöyle yapılmıştır. Türk Karadeniz ve hava sınırlarına vaki olacak bir tecavüz ve tehlike Türk Silahlı Kuvvetlerince def edileceği gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nca tayin edilmiş olan devletin esas ve niteliklerini değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya matuf hareketler de yine silahlı kuvvetler tarafından bertaraf edilecektir. Kemal Yavuz, Sivilleşme Bumu Akşam Gazetesi 29 Haziran 2005. Bazı üst düzey komutanlarımız arasında emekli olmadan görevlerinin başındayken yaptıkları konuşmaları içerdiği iddia edilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örneğin bilgisayarına kayıtlı günlüklerinin doğruluğu bugüne kadar kanıtlanamamıştır. Doğru olduğu kanıtlansa bile. 1. Özden Örneğin bilgisayarındaki arama ve kopyalama ceza muhakemesi kanununun 134. maddesine uygun şekilde hakim kararıyla yapılmadığı için kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin anayasamızın 38. maddesinin 6. fıkrasının açık hükmü karşısında sadece bu günlüklere dayanarak herhangi bir kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. 2. Büyük Atatürk Türk gençliğine hitabesinde ülkemizi yönetenlerin gaflet, delalet ve ihanet içinde olmalarını, memleketimizin işgalinden daha elim ve vahim gördüğünü açıkça belirtmiştir. Günlüklerin tutulduğu tarihlerde Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer ve Genelkurmay Başkanımız Yaşar Büyükanıt, Cumhuriyetimizin kurulduğundan beri böylesine açık tehlikelerle karşı karşıya kalmadığını kamuoyu önündeki konuşmalarında ısrarla belirtmişlerdir. Komutanlarımız arasındaki konuşmaların Genelkurmay Başkanımız Yaşar Büyükanıt'ın aynen uygularsak ülkemiz paramparça olur dediği müzakere çerçeve belgesinin 10. ve 11. maddelerinin AKP hükümetince kabul edilmesinden daha sonra yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu ortamda komutanlarımızın bir araya gelip durum muhakemesi yapmaları, İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığını ve neler yapılması gerektiğini değerlendirmeleri görevleri gereğidir. Esasen TCK'nın 309. maddesinde hükme bağlanmış anayasayı ihlal suçu, cebir ve şiddet kullanarak yapılmış eylemleri yaptırıma bağlamıştır. Hazırlık hareketleri bu suçun oluşması için yeterli değildir. 3. Taha Akyol Dağ Fare Doğurdu başlıklı makalesinde Milliyet Gazetesi 16 Temmuz 2008. Evet, darbe suçu oluşmuş sayılmaz ama bal gibi suç işlemek için örgüt kurma olur bu. TCK 314 demektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanlarının durum muhakemesi yapmalarını dahi suç işlemek için örgüt kurma olarak değerlendirmek, Kemalizmi tasfiye etme ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni gerektiğinde İç Hizmet Kanunu ile kendisine verilen görevleri yapamaz hale getirme, korkutma ve sindirme girişimlerine katkıda bulunmaktan başka bir şey değildir. Generallerimize sahip çıkma zamanıdır. Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, yardımcısı Yasemin Çongar olan Taraf Gazetesi yayın hayatına başladığında, bu gazetenin Türk ordusunun Pentagon güdümünü kabul etmeyen onurlu Türk generallerini, ülke bütünlüğümüzü ve bağımsızlığı korumaya çalışan vatansever insanlarımızı gözden düşürmeye yönelik bir yayın politikası izleyeceğinden hiç kimse kuşku duymamıştı ve haklı da çıktılar. Taraf Gazetesi'nin gerçek finansörü kim sorusunun cevabı ise henüz verilebilmiş değil. Şüpheliler arasında en çok Fethullah Gülen ve Siyan'ın adı geçtiğinden bu konu bir an önce açıklığa kavuşturulmalıdır. Serdar Akyinan'ın değerlendirmesi şöyle. Akşam Gazetesi 23 Haziran 2008. Mesleğe kısa pantolonluyken Milliyet'in satış servisinde başlayan biriyim. Kurt gazetecilerin ittifakla yorumu şudur. 50 bin tirajın altında hiç de ucuz olmayan bir bordro ile doğru düzgün reklam almadan gazete çıkarmak çok çok iyimser bir tahminle ayda en az 500 bin dolar net zarar yazmak demektir. Taraf Alkım Yayınları tarafından çıkarılan bir gazete. Ahmet Altan milleti ve etrafındakileri kandırabilir ama meslekten biri olarak şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim, bizim mahalleyi kandıramaz. Alkım Yayınları matbaası gece vakti gizli gizli para basmıyorsa bu gemi yürümez. Taraf silahlı kuvvetler ve yüksek yargıyı hedef alan ve yıpratan yayınlar yapıyor. Taraf nerede basılıyor? Zaman gazetesinin baskı tesislerinde. Kağıdı kalemi alıyorum elime, hesaplıyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Ben de haklı olarak soruyorum. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sedat Sertoğlu bu konuyu araştıranlara şöyle ışık tutuyor. Akşam Gazetesi 23 Haziran 2008. Son zamanlarda gerek Genelkurmay ve gerekse Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin bilgiler, telefon kayıtları, fotoğraflar havada uçuşuyor. Peki nasıl oluyor bu? CIA ve KGB kızdıkları bazı ülkelerde doğruluğu hakkında kesin bilgilere sahip olunmayan bu tür belgeleri, o ülkelerde tirajı yüksek olmayan gazetelere ulaştırırlar ve ülkeyi birbirine katarlar. Her ülkede de maaşlı adamları vardır. Çalıştıkları ülkelerde bazen resmi kimlikleri, bazen de vakıf ve sivil toplum kuruluşu kimliği altında faaliyet gösterirler. Bu vakıf ve sivil toplum kuruluşlarını kendileri kurarlar, parasını kendileri öderler ama hiç ortada gözükmezler. Ortada olanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Ya saflıklarından bu oyuna alet olurlar veya para alırlar. CIA ise hep perdenin arkasındadır. Ajanlar bazen iyi, bazen kötü polis olurlar. Bir ajan iyi ise öteki kötüyü oynar. Bakın ne yapıyor bu ajanlar. Örneğin sizin bilgisayarınıza uydudan girip dosyaların şifrelerini öğrenirler veya içerideki adamlarından temin ederler. Sonra bu şifreyi dışarıdaki bir kişiye verirler. Olmadı kendileri kullanırlar. O kişi veya ajan bu sayede dışarıdan sizin bilgisayarınıza girip istediği dosyayı Word olarak indirir. Arasanız da bulamazsınız bu kişiyi ve indirdiği dosyaların neler olduğunu. Sonra uygun zaman beklenir ve bu dosyalar birden ortalığa çıkıverir. Unutmayın ki CIA veya öteki Amerikan haber alma örgütleri için dost ülke diye bir kavram yoktur. O andaki çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Hem ABD Dışişleri Bakanlığı hem CIA ve hem de Pentagon bu işlerin içinde olabilir. Milli duruş sergileyen her kişi ve kurum bundan sonra da taraf ve benzeri gazetelerin, bazı sivil toplum kuruluşları, partiler ve cemaatlerin saldırı hedefi olmaya devam edeceklerdir. O kişi ve kurumlara sahip çıkmazsak onurlu bir millet olarak yaşayamayız ve ülke bütünlüğümüzü koruyamayız. Telekulak çetesiyle nasıl savaşacağız? Her şeyden önce şu hususu belirteyim. Anayasa Mahkememizin 19 Ağustos 1971 gün ve 41 Taksim 67 sayılı kararında Ses alma alanındaki ilerleme ve gelişmeler bugün o evrededir ki bir sesin bir kişiye ilişkin bulunduğunun parmak izinde olduğu gibi kuşkusuzca ve kesinlikle saptanamamasına karşılık bir takım montaj yollarıyla ve ses taklit etmede usta kişilerin yardımlarından da yararlanarak bantlar istendiği gibi doldurulabilmektedir. Bir toplantıda bulunanlar zamanında ve usulünce tutanaklarla saptanarak o toplantıya ilişkin bulunduğu ileri sürülen ses bantlarına böylece destek ve güç kazandırılmadıkça bant çevirilerine hukuk yönünden tam bir güvenle bağlanılıp dayanılamayacağı ortadadır denilmektedir. Tüm mahkemelerimizin düzmece olduğu iddia edilen kasetleri değerlendirirken Anayasa Mahkememizin bilimsel görüşlere de uygun olan bu kararını göz önünde tutmalarında yasal ve anayasal zorunluluk bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 132. maddesinde haberleşmenin gizliliğini ihlal ve basın ve yayın yoluyla yayımlanması, 133. maddesinde kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, 134. maddesinde özel hayatın gizliliğini ihlal, 135. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, 136. maddesinde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suç olarak kabul edildiği gibi, 137. maddesinde bu suçların kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek cezaların yarı oranında arttırılacağı hükme bağlanmıştır. Ancak Türk Ceza Kanunu'nun 139. maddesi gereğince tüm bu suçların soruşturma ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Bu nedenle Ergün Poyraz, Profesör Doktor Erdoğan Teziç dahil yüzlerce kişiye karşı açıkça suç işleyen kamu görevlileri, basın mensupları ve gazeteler bellidir. Bu kişiler ve bundan sonra mağdur edilecek kişilerin ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına şikayet dilekçeleri vermeleri, açılacak ceza davalarına müdahil olarak katılmaları, ayrıca her birinin ayrı ayrı hukuk davaları açmaları, barolarımızda güzide bir ekibin bu davaların takibine yardımcı olmaları ile hukukun üstünlüğünün ve ülkemizde de hayata geçirilmesi ve hukuk devletinin kağıt üzerinde kalmamasının sağlanmasına en büyük katkıyı yapmış olacaklardır. Bu arada konumuzla çok yakından ilgili olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 17 Temmuz 2003 tarihli Craxi kararına değinmek istiyorum. Dava eski İtalya Başbakanı Bettino Craxi tarafından İtalya Devleti'ne karşı açılmıştı. Temiz Eller operasyonu sırasında mafya ile ilişkisi olduğu ve rüşvet aldığı iddiası ile Craxi aleyhinde önce soruşturma daha sonra da dava açıldı. Dava sırasında ilgili mahkeme savcının talebi üzerine Craxi'nin telefonunun dinlenmesi iznini veriyor. Dinleme sürerken savcı kayıtları mahkemeye delil olarak sunuyor. Kayıtları mahkemede okuyor, başka yerde değil. Hemen arkasından bunlar bazı gazetelerde yer alıyor. Yargılamanın sonunda Craxi mahkum da oluyor. AİHM şuna karar veriyor. Dinleme hukuka uygun yapılmıştır. Tabii ki gazetelerde bu tür yargılamalar konusunda halkı bilgilendirecektir. Ancak ne olursa olsun kişinin suçlu da olsa özel hayatına ve haberleşme hakkına haksız müdahale yapılmamalıdır. Zabıtların gazetelerde yayınının denetimi devletin sorumluluğundadır. İtalyan devleti bu ihlalden sorumludur. Profesör Doktor Süheyl Batum, Telefon Nasıl Dinlenir, Vatan Gazetesi 26 Ağustos 2004. Durumları Craxi davasına uygun düşenler benzer davaları açmaktan, reddedilmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurarak haklarını aramaktan kaçınmamalıdırlar. Ergenekon operasyonunu ABD yönlendiriyor. DSP, ANAP ve MHP koalisyonu devam ederken Başbakan Ecevit'in ABD planlarına alet olmayacağını belirtmesinden sonra 13 Temmuz 2002 tarihli Washington Post gazetesindeki başyazıda şöyle deniyordu. Pentagon'un savaş planları Türkiye'nin ABD güçleri için bir üs olarak işbirliği gösterebilmesine bağlı. ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Paul Wolfowitz bu konuda görüşmelerde bulunmak üzere hafta sonunda Ankara'da olacak. Sorun bu hükümetin yerini kimin nasıl alacağı. Paul Wolfowitz'in Türkiye'deki temaslarından sonra Kemal Derviş derhal DSP'yi bölme girişimini başlattı. MHP ise hiç gereği yokken erken seçim istedi. Böylece AKP erken seçim yoluyla iktidara getirildi. Görüldüğü gibi bugünlerde çok tartışılan Ecevit'e karşı darbede AKP'nin tek başına iktidar yapılması da başarıyla uygulanan bir ABD planıydı. Washington'ın nabzını en iyi tutan gazetecilerden Savaş Süzal, Hürşit Tolon ile Hilmi Özkök farkı başlıklı yazısında, Yeni Çağ gazetesi 17 Temmuz 2008, askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde, Ankara'da Hilmi Özkök ve Recep Tayyip Erdoğan sessiz kalırken, Hürşit Tolon'un Florida'da Tampa'daki Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Orgeneral Tommy Franks'in devir teslim törenine katılmak üzere Washington'a geldiğini belirttikten sonra şöyle devam ediyor. Çuval olayı ardından Orgeneral Tolon törene katılmadı ve Washington'da bir açıklama yaptı. Olayın başlangıcından şu ana kadar süren sessizliğin ve tüm girişimlerimizin cevapsız bırakılmış olmasının bir nedeninin de yaratılan bu çirkin ve kabul edilemez olaya, uzun tatil süresinden de yararlanılarak bir senaryo hazırlayabilme zamanının kazanılması amacı şeklinde değerlendiriyorum. Bundan sonra konuyla ilgili olarak ortaya konabilecek hiçbir gerekçe, eminim ki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk kamuoyu vicdanındaki derin üzüntüyü gidermeyecektir. Bu çirkin olayın bölgede bulunan birilerinin kişisel kaprislerini tatmin etmek, anlamsız bir güç gösterisinde bulunmak ya da bölgedeki bazı gruplarla birlikte hazırlanmakta oldukları bir senaryonun parçasını oluşturma gayretlerinden kaynaklandığı kanaatindeyim. Tolon Paşa derhal Türkiye'ye döndü. Hurşit Paşa'nın yaptığı bu açıklama mı ipinin çekilmesine neden oldu diye de bugünlerde aklımdan geçmiyor değil. Zira Amerikalı Genelkurmay başkanlarına mültefit olanların önü ne hikmetse pek açık da. AKP hükümetine en yakın gazete olan Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan bile 18 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanan Ergenekon'un getirdikleri ve götürdükleri başlıklı yazısında şu yorumu yapmaktan kendini alamıyor. Ergenekon operasyonu gerçekten yerli bir iradenin ürünü mü, talebi mi, sonucu mu? Yoksa işin içinde başka yabancı iradeler veya eller mi var? Benim kanaatim darbeyi vuranın ABD olduğu yönünde. ABD'nin özellikle istihbarat aşamasında çok belirleyici rol oynadığını düşünüyorum. ABD şimdiye kadar ABD'ye çalışan bilumum Atatürkçü, Kemalist, solcu, ulusalcı, milliyetçi tipleri tasfiye ediyor. Yeni bir şebekeyle çalışmak istiyor. İslamcıları çok sevdiği için mi? Elbette ki hayır. Ya peki niçin? Başka seçeneği kalmadığı için. ABD İslamcıları kendi haline bırakmak istemiyor ve ancak bu şekilde İslamcıları kontrol altına alabileceğini ve önlerini kesebileceğini düşünüyor. Ergenekon operasyonu yeni küresel süreçte hem Türkiye'nin Asya seçeneğini hem de İslami bir yörünge oluşturma seçeneğini iptal etmeyi amaçlıyor olabilir. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir açmazla ve trajediyle karşılaşmaktan kurtulamayabiliriz. Peki ABD bu operasyonda kimleri maşa olarak kullanıyor? 10 yıl kadar önce Türkiye Cumhuriyeti her kurumuna sızan Fethullahçıları tasfiye etmeyi başaramazsa bu coğrafyada ayakta kalamaz demiştim. Olanı biteni gördükten sonra geç kaldık galiba diye düşünmeye başladım. Ergenekon operasyonu mu, SİHA operasyonu mu? Ergenekon iddianamesinin asıl dayanağını artık hiç kimsenin SİHA ajanı olduğundan kuşku duymadığı, Tuncay Güney'in 2001 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadeyle, yine kendisinde 2001 yılında ele geçirilen ve onun tarafından Veli Küçük ve Doğu Perinçek'e de gönderildiği anlaşılan, sözde Ergenekon'un hiyerarşik yapısını ortaya koyan Ergenekon'un yeniden yapılanması adlı belge oluşturuyor. Tuncay Güney'i tanımadan Ergenekon soruşturması ve buna dayanan Ergenekon iddianamesi anlaşılamaz. O dönemin Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Behiç Kılıç, Tuncay Güney'in Akşam Gazetesi'ndeki konumunu şöyle tanımlıyor. Tempo Dergisi 31 Temmuz 2008. Muhbir haber getiren kişi. Vurguluyorum, muhabir değil, muhbir. Anlatacağım olay onun kimliği hakkında ipucu verir. O dönemde Refah Partisi'nin Hatay milletvekili, Amerikalıların İskenderun üzerinden Irak'ın kuzeyine silah sevkiyatı yaptığına dair önerge vermişti. Konunun üzerine gittik. İstanbul'daki Amerikan konsolosluğu basın ateşesi vasıtasıyla böyle giderseniz sizinle ilişkimiz bozulur şeklinde bir ultimatom verdi bize. Biz de sert tepki gösterdik. O tepkiden sonra Tuncay o ultimatomda imzası olan ve sonradan 2. Körfez Harekatı sırasında Ankara Büyükelçisi olan diplomatı Robert Pearson ve basın ateşesini aldı gazeteye getirdi. Çok şaşırdık bu ilişkiye. O diplomat bizimle olması gerektiği kadar mesafeli ama onunla son derecede yakın. Ve Tuncay Güney tek kelime İngilizce bilmiyor. Tuncay Güney'i Veli Küçük vesaire ile olan ilişkilerinden tanıyorum. Bakın Veli Küçük kim? O dönemde Amerikalılarla ortak çalışan biri. O dönemin İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Müdürü Adil Serdar Saçan, peki kim bu Tuncay Güney sorusuna şöyle cevap veriyor. Aktüel Dergisi 31 Temmuz 2008. Çalıntı Oto olayından İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2002 Taksim 64 esas numarasıyla sahtecilikten yargılanan Tuncay Güney'i 2002 yılından beri istihbaratçılar izliyordu. Samanyolu televizyonunda çalışması ve emniyet içindeki Fethullahçılarla temaslı olmasından dolayı Fethullahçı olduğu kanaatindeyim. İçerideki paşaları kişisel olarak tanımıyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı'nı içeri atıyorlar bu ülkede. Bu karşı devrimdir. Bu homoseksüel ve dininden dönmüş adamın arkasına sığınmış Ergenekon soruşturmasını götürmeye çalışıyorlar. Biraz utansınlar. İbrahim Karagül'ün 4 Nisan 2008 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde hem Ergenekoncu hem Mossadçı hem İslamcı başlığıyla Tuncay Güne yakında yazdıkları daha da ilginç. Veli Küçük'ün evinde ajan gazeteciler listesi çıkmış. Veli Küçük, Tuncay Güney, Tuncay Bubay, Daniel Levi, Tuncay Özbey, Kemal Kosba tarafından bana verilen 40 sayfalık matbu dosyanın içinden çıktı demiş. Kendisini bizzat tanıyan bir kişinin onu anlatan cümleleri şöyle. JITEM'in kuryesi ve muhbiri olarak çalışmaktaydı. Pek çok kez Kuzey Irak'ta Barzani ve Talabani ile görüştü. Kurye olarak bu kişilere teklifler götürdü. İsrarla babasının göçmen Sabet Aist olduğunu söylüyor. Annesi Halim Selim dindar ve 5 vakit namazını kılan birisi. Duysa Musevi olduğunu kahrından ölür. 2001'de ABD'ye geldiğinde vaftiz olup protestanlığa geçti. Amacı iltica etmekti. Başaramayınca Yahudi kılığına girip kippa takarak Kanada'ya geçti. İltica ettikten sonra önce gay savunması sonra da Yahudi tezini işledi. Kürtlere yaklaştı, oradan da umduğunu bulamadı. Gay evliliği yaptı. Kanada'daki Yahudi cemaati onun ne olduğunu biliyor ama şu anda ses çıkarmıyorlar. Bir sinagoga sığındı. Faruk Arslan'ın verdiği bilgilerse şöyle. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciydi ama asla mezun olmadı. İstanbul Müftülüğü'ne gidip numaradan kelime-i şehadet getirdi, Müslüman olmuş göründü ama asla olmadı. JITEM mensubu olarak Veli Küçük'ün ekibinin emrinde örtülü operasyonlara katıldı ama asla Türkiye'ye hizmet etmedi. Doğu Perinçek'in Öcalan'a gül verirken çektiği fotoğrafları MİT'e verdi. Aslında Mossad'a bilgi kirliliği için çalışıyordu. Gözaltılardan Küçük'ün ekibinin yardımıyla kurtuldu. STV'ye Küçük'ün talimatıyla girdi, 2 sene çalıştı ve 1999 fırtınasına sebep olan kasetleri çaldı. Ama asla Küçük ekibinin Türkiye yarına çalıştığına inanmadı. Türkiye'den kaçarken ABD Büyükelçiliğinden rekor sürede ve uzun bir süreyi kapsayan vize aldığı da gözden uzak tutulmamalı. Anlatımları ve sunduğu düzmece belgeler Ergenekon iddianamesine dayanak yapılan Tuncay Güney hakkında verdiğimiz bilgilerin bu kadarı dahi Ergenekon soruşturmasının aslında bir CIA operasyonu olduğunu kanıtlamaya yeterli olmuştur sanıyorum.